Ayrım 9, sayfa 89. İntikam. İlk duyduğumda ürpermiştim. Halkımız intikam istiyor, diyordu silahlı örgütün yöneticilerinden biri. Özgürlük hareketi diye yola çıkanlar intikam timlerine dönüşmüşse yapılacak bir şey yok diye düşünmüştüm. O kadar umutsuzluk vericiydi ki duymamış gibi yaptım. Düşünülmeden söylenmiş özensiz bir söz saydım. Unutmayı yeğledim. Şimdi sen de intikam duygusundan söz ediyorsun. Bu bir günde olmadı. Kırıla kırıla, aşağılana aşağılana, öldürüle öldürüle oldu. Dersim katliamında, Diyarbakır zindanlarında, yakılan dağlarda, göçürülen köylerde, Roboski'de öldürülenlerde, suratına tükürülen, dışkı yedirilen insanların bağrında, sırf Kürt olduğu için, kendi dilini konuştuğu için dövülen, linç edilen insanların bilincinde, vurulup çıplak bedenleri sokaklarda sürüklenen gencecik kızların, cansız bedenleri postalla çiğnenen, uzuvları kesilmiş gençlerin, güvenlik gücü sıfatlı katil adamların, yıkılan evlerin duvarlarına yazdıkları utanç verici intikam sloganlarının, hakarete uğrayan, aşağılanan Kürt kadınlarının, vurulup öldürülen çocukların kanlarından beslendiği intikam canavarı. Önce kendimiz de korktuk içimizde büyüyen bu kemirici, tüketici, ağulu canavardan. Gelişip iyice serpilmeden, ruhumuzu, hele de çocuklarımızın ruhunu ele geçirmeden yok etmeye çalıştık. Zamanın yaralarımızı iyileştireceğine, acıları unutturacağına güvendik. Sonra savaş yeniden başladı. Cizre'ye, Sur'a geldik. Kilit sözcük bir zamanlar barıştı, şimdi intikam oldu. Bunu senden duymak daha acıtıcı. Barışı konuşabilecek, anlaşabilecek son kuşak bizleriz dendiğinde anlıyordum. Ama barışın bu kuşakta sağlanabileceğini umuyordum. Sonra bir gün barışı konuşamaz olduk. Barıştan adım adım uzaklaşıyorduk. Çırpınıyorduk ama elimizden bir şey gelmiyordu. Hepimiz Levitan'ın tutsaklarıydık. Sizi ezerken bizi de ufalıyorlardı. Güce sığınmak, iktidardakine biat etmek, onun gibi düşünmek, onun değerlerini kuşanmak kitleler için güvenli ve kolaydı. Hele de düşmanlar varsa. Bilirsin, muktedirlerin iktidarlarını sürdürmek için düşmana ihtiyaçları vardır. Olmasa da yaratırlar. İç ve dış düşmanlarla çevriliydik. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Kürt, Ermeni, Gavur, Rus, Komünist, say sayabildiğin kadar. Hepsi Türk'e düşmandı. Bizler, benim gibi düşünenler, düşman safındaki hainler sayıldık. Zaten bir avuçtuk, marangoz hatasıydık. Gücümüz yetmedi. Çözüme giden yolu kitlelerle birlikte açmayı başaramadık. Eksiklenmen için, mazeret araman için değil, gerçeği bilmen için söyledim bunları. Yerine getirilmeyen bunca vaatten, teslim edilmeyen bunca haktan, durdurak bilmeyen bunca zulümden sonra ne bekliyordun? Devlet babanın vurduğu yerde gül biter, öteki yanağımı da vur dememizi mi? Neden yadırgıyorsun intikam duygusunu? İntikam bir yanıyla da çaresizliğin ifadesidir. Evet, çaresiziz. Siz ne kadar çaresizseniz bizler de o kadar çaresiziz. Hak ve özgürlük diye yola çıkıp kendilerine özgürlük hareketi adını yakıştıranların çareyi intikamda görmeye hakları yok. Zulmün intikamını başka bir halktan almakla ne özgürlük ne de hak sağlanabileceğini birilerinin yüksek sesle söylemesi gerekmez mi? Sizler kendi devletinize söz geçirebildiğiniz zaman, devlet şiddetine dur diyebildiğiniz zaman, buradakiler de kendi muktedirlerine, kendi örgütlerine seslenebilirler. Ama cizreler, surlar yaşandıkça, ölüler tane hesabıyla sayılıp ölü sayısı zaferin kanıtı olarak açık artırmaya çıkarıldıkça, bu tarafta kimse dağların tepelerine seslenemez. İntikam çığlığı artık dağdan kitlelere inmiyor, kitlelerden dağa yükseliyor. Halk hala barış istiyor. Ne zaman buralara gelsem halkın katıksız, riyasız barış sistemi karşısında ağlamakla oluyorum. Başaramadık diye kahroluyorum. Halk öfkeli, doğru ama intikam istediklerine inanmıyorum. Zulme uğrayan insan kötüleşir, zalimleşir. İntikam isteği çaresiz kalan insanın ilkel ama en doğal tepkisidir. Gün gelir, halk barış derken bile elindeki hançeri biler. Pes etmeyeceğim. Bütün iktidarlar kitlelerin vahşileşmesinden, kötüleşmesinden, hırslarına yenilmesinden, ötekine düşman olmalarından, intikam istemelerinden, gaddarlık yapmalarından sorumludurlar. Hatırla, Mahallelere düşman kuvvetleri gibi girip yıktıkları evlerin duvarlarına Türk'ün intikamı, Türk'ün dişine kan değdi, en iyi Kürt ölü Kürt'tür, Türk intikam tugayları ya da Esadullah timleri diye yazanları hatırla. Devlet onların suçlarından kendini sıyırabilir mi? Peki, halkın hakları ve özgürlüğü için yola çıkanlar, özgürlükleri yok etmeye çalışan zalimlere benzerlerse, vaat edilen, uğruna ölünen özgürlük ne mene bir şey olur? Şimdi de sen susuyorsun. Hak, özgürlük, onur, kimlik için yola çıkmıştık. İkinci sınıf vatandaş değil, eşit haklı yurttaşlar olarak birlikte yaşamaktı bütün dileğimiz. Şimdi vardığımız noktada çocuklarımıza harabelerden, yıkıntılardan, düşmanlıktan başka miras, intikamdan başka çözüm bırakamayacak mıyız diye soruyorum ben de kendime. Çaresiz kalıyorum, kahroluyorum ve işte o zaman şiddete karşı şiddet önerenler haklı mıydı diye düşünmeye başlıyorum. Savaş fireleri. Silaha, çatışmaya, hatta savaşa hepsine haklı nedenler bulunabilir. Savaşanların her zaman kendilerince haklı nedenleri vardır. Ama kör şiddeti meşrulaştırmaya kalkışırsan, terörü yöntem sayarsan işte orada dur derim sana. Şiddete karşı olduğumu biliyorsun. Tarihin ebesinin şiddet olduğuna, aydınlık geleceğin şiddetin küllerinden doğacağına hiç inanmadım. Ama bütün çıkışlar tıkandığında, muktedirin şiddeti halkın üzerine çullandığında, cizreler, surlar yaşandığında çaresiz kalıyorum. Az mı uğraştık birlikte barışçı yolları denemek için? Az mı koşturduk kapı kapı? Az mı seslendik savaşanlara? Bütün kapılar kapandığında, bütün kulaklar sağırlaştığında, birbirimize uzattığımız eller havada kaldığında, şiddete karşı şiddet kimlerine tek çözüm olarak görünüyor. Böylece savaş cephesi kazanmış oluyor. İki tarafın savaşçı muktedirlerinin ortak cephesi. Her çatışmada, her ölümde, her yıkımda birbirlerine kan taşıyarak güçleniyorlar. Senin, benim, bizim ruhumuzu da esir alıyorlar. Şu geldiğimiz noktaya bak. Sen şiddetten başka çözüm düşünemez hale geliyorsun. Ben artık sana bile ulaşamıyorum, pes ediyorum. Her gün onlarca insan ölüyor. Şehit denilen ölüler birer sayı, birer rakam, televizyon ekranlarında kitlelerin nefretini körüklemek, gözünü korkutmak için tekrar tekrar gösterilen korkunç bir şovun konu mankenleri oluyor. Ötekilerin çatışmalı öldürülen, kırsalda vurulan, sokak aralarında kurşunlanan, yıkıntıların altında kalanların, ölü ile geçirilen, etkisiz hale getirilen o gençlerin, o çocukların, o insanların ne sayısı ne adı var? Kim verecek bu canların hesabını? Ne dün ne de bugün devlet hiçbir zaman hesap vermedi. Hesap sorulması hainlik sayıldı. Hesap sormaya kalkışanların başlarına gelenler ortada. Savaş varsa, silahlı mücadeleye girilmişse şehit verilir. Savaşanlar bunu bilirler, kabullenirler. Savaşanların kendi kitleleri de kabul eder aslında. İki taraf da kendi şehitlerini ağlar, kendi şehitlerini yüceltir. Muktedirler kendi şehitlerinin hesabını vermezler. Zaten kitleler de bu hesabı sormazlar. Ta ki yetti artık noktasına varana kadar. Devletin de, örgütün de bütün propaganda ağı şehitlerin yüceltilmesi üzerine kurulmuştur. İktidarlar ölülerin bedenleri üzerinde yükselir. Güzel tespit. Pek doğru. Peki bunu kabul mü edeceğiz? Ya siviller? Onlarca, yüzlerce sivil öldü çatışmalarda. Bizler anlayamayız, kabul edemeyiz ama savaşçı mantığıyla, savaş kararı alanların algısıyla bakıldığında onlar savaş firesi sayılıyor. Kavgada yumruğa, savaşta ölüme bakılmaz. Bunu kabullenmemi, içime sindirmemi bekleme benden. Sadece gerçeği olduğu gibi yansıtmaya çalışıyorum. Böyle düşünmediğini söyle bana. İnsan canının fire sayılmayacağını, kavgada yumruğun, savaşta ölümün, yani insanın hesabının muktedirlerden sorulması gerektiğini söyle. Söyle ki birbirimizin elini yeniden tutabilelim, yeniden asıl olan hayattır diyebilelim birlikte. Barış sözcükleri, barış çağrıları güzeldir. Kulağa da, yüreğe de hoş gelir. Ben söylerim, benim gibiler de söyler. Ama ölümün sıradanlaştığı, yüreğin acıdan nasır tuttuğu, insanların kaybedecek şeylerin kalmadığı bu topraklarda sesimizi duyuramayız. Ben artık bu insanlara savaşma, ölme, öldürme deme hakkını kendimde göremiyorum. Alnına silah dayanmış olana silahına davranma demenin ahlaki de vicdani de olmadığını düşünüyorum. Kişilerin de halkların da kendilerini savunmalarının meşrutiyetini tartışmıyorum ben. Benim derdim savaş firesini sıradanlaştıran, meşru ve kaçınılmaz gören zihniyetle. Bu zihniyeti tartışma, mahkum etme hakkımız var. Bu da benim ahlaki, vicdani duruşum. Amasız barışçılığında, soyut, saf ahlakında sorumluluktan kaçmanın bir başka yolu olabileceğini düşündün mü hiç? Ahlaken doğru yerde durduğumuzdan eminizdir. Ellerimiz ve vicdanımız tertemizdir. Sorumluluktan sıyrılmış, herkesi yargılama hakkını elde etmişizdir. Ve zalimin zulmü gözlerimizin önünde sürer gider. O öldü. Her gelişimde benden biraz daha uzaklaşıyorsun. Yargılama hakkı görmüyorum kendimde. En doğru yerde durduğumu da iddia etmiyorum. Hastalıklı, marazi bir saplantıyla kendi kendimi yediğimi biliyorsun. Hani sana siz kedileri seversiniz, kedilerimizi bile öldürüyorlar diyen bir genç vardı. Konuşması sinirine dokunmuştu. Bildik ezberleri tekrarlıyordu. Kediler falan diye beni etkilemeye çalışıyordu demiştin. Bana batıdan gelen iyi niyetli kelek turist muamelesi çektiği için bozulmuş olmalıyım. Sen buralardan bir şey anlamazsın. Bak anlatayım tavrı. Geçmişte bizim devrimci hareketlerde de tanımıştım böylelerini. İnanmış olmanın, mücadele ediyor olmanın üstünlüğünü kuşanırlar. Yüksek perdeden nutuk çekerek karşısındakini etkileyeceğini sanırlar. Acaba asıl kendilerini mi inandırmaya çalışıyorlar diye sormuşumdur hep kendi kendime. Onun kendini inandırmaya ihtiyacı yoktu. Savaşmak inanç sorunu değil, varlık sorunuydu onun için. Seni etkilemeye, ikna etmeye, mücadelesine destek sağlamaya çalışıyordu. O öldü. Bombalanıp yıkılan, sonra da ateşe verilen binalardan birinin bodrumundan çıkarıldı, ezilmiş, yanmış cesedi. Siz kedileri seversiniz. Kedilerimizi, güvercinlerimizi de vuruyorlar demişti. Beni zayıf tarafımdan, kedilerden yakalamaya çalışıyor diye düşünmüş, biraz ters davranmıştım. Neden öyle yaptım? Keşke. Çünkü onun kavgasına yabancıydın. Onun kedileri senin kedilerin değildi. Bir örgüt militanının kedileri gerçekten sevebileceğinden kuşku duyuyordun. Onun içtenliğine inanmamıştın ve işte o öldü. Acıtmak için böyle konuşuyorsun, sanki ben öldürmüşüm gibi, sanki içtenliğine inanmış olsaydım ölümden kurtulacakmış gibi. Batılı seçkin aydınlar, ne sen ne de ötekiler, hiçbiriniz inanmadınız, güvenmediniz. Siyaseten doğruluk adına inanmış gibi göründünüz. Belki inanmak, güvenmek istediniz ama buralara gelip ahvah etmenin, vicdan yıkamanın ötesine geçemediniz. Sen böyle konuşmazdın, suçlamazdın, anlamaya, anlatmaya çalışırdın. Artık sen de mi? Onun ölümünü dakika dakika yaşadım ben. Çocuklarla, gençlerle birlikte kıstırıldıkları o enkazın altında artık hiçbir umudun kalmadığını bile bile yanı başında yaralı çocukların can çekişmelerini, su diye inlemelerini göre göre kopmuş bacağından akan kanın ılıklığını duyarak cep telefonuyla bağlantı kurmayı sürdürüyordu. Şarjım tükeniyor, ben de tükeniyorum dedi. Hevallere söyle, biz kazanacağız dedi. Büyük bir uğultu duyuldu, sonra sessizlik. Hala sen de mi diye soruyorsun. Kaç kere ambulans gönderildi. O ölüm kuyusundan çıkabilirlerdi. Teslim olabilirler, hayatlarını kurtarabilirlerdi. Ama çıkmadılar, diyor musun hala? Anlamaya çalışıyorum. Sadece aklımla değil, yüreğimle anlamaya çalışıyorum. Davaları uğruna ölümü göze almış kahramanlar karşısında dilsiz kalırız. Yine de hangi dava gencecik bir insanın yaşamından daha değerlidir diye sormadan alamıyorum kendimi. Bu soruyu bir zamanlar kendi davan uğruna mücadele ederken de sormuş muydun? Soru hep gündemdeydi. Asıl mesele soruya verdiğimiz cevabın ne olduğudur. Senin cevabın neydi? Uğruna savaştığın amacın kendi yaşamından daha değerli olduğu, hedefe varmasan da mücadelenin kendisini yaşama anlamlı kıldığıydı. Onun için de öyleydi. Teslim olmadılar. Teslim olmak yok. Sonuna kadar savaşacaksınız emri verildiği için değil. Teslim olmak kendilerini hiçleştireceği için, yanı başlarında ölenlere ihanet etmiş olacakları için, kurtulsalar da artık yaşayan ölüler gibi olacaklarını bildikleri için. Demek ki o öldü. Her ölüm bizi birbirimizden biraz daha koparıyor. Artık biz bile daha hesaplı, daha güç konuşuyoruz. Sözcükler aramızda köprüler kurmak yerine sessiz boşluklar yaratıyor. Çünkü suyun iki yanındayız ve çaresiziz. Çareler elimizden bir bir alındı. Yangınlar öylesine büyüdü ki aramızdaki su bile yandı. Arkadaşımsın, konuşuruz yine ama artık yoldaşım değilsin. Belki de hiç olmamıştın. İçimi acıtıyorsun. Benim de içim acıyor. Kimlikler. Hatırlıyor musun? Çok eski değil. Daha 4 ay önce burada sur önünde usul, sakin yağan karın altında konuşurken dile getirmekten, bilince çıkarmaktan çekindiğimiz puslu bir düşünce dalgalanıp duruyordu aramızda. Birbirimize belli etmemeye çalışarak etrafında dolanıyorduk. Mecazlara başvuruyorduk. Apaçık söylemekten korkuyorduk. Çünkü kopmak değil birbirimize sarılmak istiyorduk. Hala istiyorum, istiyoruz. İstiyoruz ama başaramıyoruz. Aynı amaca doğru giderken sürekli aramıza giren, bilince çıkarmaktan, dile dökmekten korktuğumuz şey nedir? Ne kaldı ki çekinip korkacak? Yüzlerce insanıma mezar olmuş, harabeye dönmüş şehrim mi? Sokaklarını, evlerini, gizli güzelliklerini, kokularını, renklerini, kedilerini, köpeklerini, çöp toplayan çocuklarını, bütün insanların tek tek bildiğim, hepsi benim parçam olan, hepsinin parçası olduğum mahallem mi? Cizre'de doğdum, Sur'da büyüdüm ben. Silvan'da, İdil'de, Lice'de doğdu, Şırnak'ta, Mardin'de, Van'da büyüdü bir başkası. Şimdi yurtlarımız paramparça, biz paramparçayız. Sözleri dilsizleştirmeye ayağın edilmemiş duyguların, düşüncelerin aldatıcı uyumuna sığınmaya gerek yok artık. Ben Kürdüm, buralıyım, köyüm de, ruhum da bu topraklarda, bu insanlarda. Ben tarafım. Taraf olduğum için de ama diyemem, dememeliyim. Kim haklı, kim haksız sorularıyla uğraşamam. Sura, Cizre'ye bakarım. Kim sebep oldu, sorumluluk kimde sorusunu değil, kim yakıp yıktı sorusunu sorarım. Aramıza giren şey kimliklerimiz, kimliklerimize daha biz doğmadan yüklenen ağır yükler. Çoğunu reddettim o yüklerin. Kendimi ayrıştırıcı kimliklerden arındırmak istedim. İnsan kimliğimi yeterli saydım. Kimliklerimizin bizi ayırmaması için çabaladım. Ama o şeyi aramızdan söküp atamadık. Ben Kürdüm dedin. Mazlum ama haklı tarafta olmanın gururuyla. Ben burada sur dibinde oturup senin gibi göğsümü gere gere ben Türk'üm diyemiyorum. Sadece muktedirlerin zulmü bana da sıçrar korkusundan değil. Doğuştan o tarafta olduğum için kendimi sorumlu, hatta suçlu hissettiğim için de değil. Bu da var ama daha önemlisi kimliğimi Türklükte bulmuyorum. Ben Türk'üm diyenlerle o ortak paydada buluşmuyorum. Kimin Türk, kimin Kürt, kimin Ermeni, Rum, Fransız, Alman, her neyse, kimin ne olduğu hiç umurumda değil. Bu topraklar üzerinde yaşayan bir insanım ben. Bu kadarı bana yetiyor. Çünkü egemen ulus seçkinlerinin kimlik vurgusuna ihtiyaçları yoktur. Büyük burjuvazinin de ihtiyacı olmadığı gibi. Kimlikler çoktan kazanılmıştır ve artık yük olmaya başlamıştır. Hele de kendi devletiyle, kendi muktedirleriyle sorunları varsa enternasyonalist olmak, kendini dünya vatandaşı hissetmek daha kolaydır. Doğuştan yüklenmiş olan ulusal kimliği reddetmek etik açıdan övünülecek bir ayrıcalık, bir üstünlük bile olur. Bizse canımız pahasına kimliğimizi kazanma mücadelesi veriyoruz. Kürdüm diye yüksek sesle haykırdıkça var olduğumuzu hissediyoruz. Onurumuzu kazanıyoruz. Yüzyıldır kimliksizleştirilmeye çalışılan, kimliği çalınmış bir halkız. Ben Kürdüm diye haykırmamı bana çok görme. Kürt kimliğimi özgürce, onurla, korkmadan taşımaya başladığımda, ancak o zaman senin gibi ben de bütün kimliklerden soyunup insan kimliğini taşıma lüksüne sahip olabilirim. Bir arkadaşım vardı, hali vakti yerinde bir ailenin çocuğuydu. Aile batıya taşınmış, çocukları toplumda ayrımcılığa uğramasınlar, ötekleştirilmesin diye Kürt kimliklerini gizlemişler, giderek de unutmuşlardı. Tam bir gönüllü asimilasyon örneği. Şimdi o arkadaşım çocuklarıyla birlikte Kürtçe öğreniyor. Hiç tanımadığı, bilmediği bu coğrafyada köklerinin peşine düştü. Adım adım dolaşıyor. Batıda yaşıyordu, bu taraflara gelip iş kurmayı düşünüyor. Daha doğrusu savaştan önce düşünüyordu. Kendimi arıyorum, kimliğimi geri istiyorum diyor. Onu da seni de anlıyorum. Anlamanın ötesinde kimliğinizi, haklarınızı, özgürlüğünüzü kazanmanız için sizinle omuz omuza aynı yerde duruyorum. Ama savaşın kimlikleri kimliklere, dilleri dillere düşman etmesinden korkuyorum. Eski bir filmden bir sahne hatırlıyorum. Nükleer felaket dünyayı ve insanı yok etmiştir. Son yaşam belirtileri tükenmek üzeredir. Nükleer yıkımın henüz ulaşmadığı bir kara parçasında sessizce sıraya girmiş son insanlara acısız ölmeleri için zehirli haplar dağıtılırken üzerinde "Hala umut var kardeşim" yazılı bir bez parçası bir ağacın dallarında ağır ağır dalgalanır. Seni hiç bu kadar karamsar görmemiştim. İçimde hiç bu kadar acı birikmemişti. Hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Öfkem de bu yüzden belki. Bizim büyük ortak çaresizliğimiz. Ayrım sonu sayfa 100.